Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, bugün Ali İmran suresinin 45. ve 46. ayet-i kerimelerini inşallah okuyacağız. Aslında son programımızda bu ayete, 45. ayet-i kerimeye başlamıştık. Fakat bir daha hatırlayıp, üzerinde son söyleyecek hususları da söyleyip ondan sonra bir sonraki bölüme geçelim. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Estaizu billah, bismillah. İz kâletil melâiketü yâ Meryemu, innallâhe yübeşşurike bi kelimetin minh. İsmuhul Mesihu İsa ibn Meryem. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِح۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Hani melekler demişti ki, Meryem, şüphesiz Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada da ahirette de şerefli, itibarlı ve Allah'a yakın kullardan olacaktır. O, hem beşikte hem yetişkin haldeyken insanlara ilahi gerçekleri anlatacak ve salihlerden olacaktır. Muhterem dinleyicilerim, meleklerin aslında çoğunlukla peygamberlere geldiğini biliyoruz. Ama zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamber olmadığı halde bazı insanlara meleklerin geldiğini, Allah'tan ona bir takım bilgiler getirdiğini yine öğreniyoruz. Ama bilhassa bir kadına meleklerin gelmiş olması, ona Allah'tan gaip gelecekte olan hadiselerle ilgili bilgiler getirmiş olması Hazreti Meryem'in durumunu farklılaştırmıştır. Nitekim bazı itikadi mezhepler bu ve benzeri ayetleri delil göstererek Hazreti Meryem'in de bir peygamber olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak genel kabul gören görüşe göre ise kadınlardan peygamber gelmez. Dolayısıyla Allah-u Teala nasıl farklı varlıklara vahyettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermişse, Arya vahyettik vesaire, burada da bir peygamber olmadığı halde Meryem validemize melekleri göndermiş ve ona henüz olmamış, ileride olacak bir takım hadiseleri haber vermiştir. Meleklerin haber verdiği bu hadise sıradan basit bir hadise değil, aksine kendi evladıyla, çocuğuyla ilgili bir haberdir. Melekler Hazreti Meryem'e onun sulbünden, onun neslinden bir evlat geleceğini, bu evladın isminin İsa olduğunu, İsa peygamber olduğunu, bir diğer isminin, bir diğer sıfatının, vasfının Mesih olduğunu söylemişlerdir. Yine bu ayetlerde Hazreti İsa'nın Kelimetullah, Allah'ın bir kelimesi olduğu bildirilmiş. Kur'an-ı Kerim'deki başka ayetlerde de Allah'ın ruhu olarak, ruhullah olarak isimlendirilmiştir. Bütün bu sıfatlar, bütün bu özellikler ve aynı zamanda Meryem'in oğlu İsa şeklinde söylenmesi, Hazreti İsa'nın farklı bir insan, farklı bir peygamber olduğunu bizlere göstermektedir. Yine bu ayet-i kerimede وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ yani yüksek mertebeye sahip, şerefli, itibarlı, kuvvetli bir insan dünya ve ahirette ve aynı zamanda Allah'a yakın kullardan biri olarak isimlendirilmesi, Hazreti İsa'nın Allah katında ne büyük bir payeye ulaştığını, ne yüce bir mertebeye nail olduğunu göstermektedir. O, Yahudilerin iddia ettiği, iftira ettiği gibi haşa, babası belli olmayan, gayrimeşru bir çocuk değildir. Aksine o, Allah tarafından seçilmiş ve sadece annenin rahminde bir insan müdahalesi olmaksızın ortaya çıkmış mucize bir insandır. Rabbimiz onu yaratırken farklı yarattığı gibi onu diğer insanlardan ayırdığı halde insanüstü bir hale de dönüştürmemiştir. Dolayısıyla o bir anneden doğarak bugün Hristiyanların iddia ettiği gibi tanrılık payesine sahip bir insan da değildir. İslam, Yahudilerin Hazreti İsa'ya bakışıyla Hazreti İsa'nın Hristiyanlar nezdindeki farklı bakışı arasında orta bir yol, hakka, hakikate uygun orta bir yol tutturmuştur. Bu yol ne Hazreti İsa'yı yüceltirken onu ilah kabul etmek, ikinci, üçüncü bir tanrı edinmek, ne de Yahudiler gibi ona aşağılık, haşa, gayrimeşru bir çocuk muamelesi, annesine de kötü bir kadın lekesi sürmek değildir. İkisinin ortasında itidal üzere, fıtrata, hakkaniyete, adalete uygun bir peygambere yaraşır bir üslupla Allah-u Teala Hazreti İsa'yı her türlü iftiradan korumuş ve Hristiyanlardan daha çok ona sahip çıkmış, ona yapılan haksızlıkları sonlandırmıştır. İslam'ın çizgisi Allah'ın koyduğu esaslar dahilindedir ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselama kadar bütün peygamberler bu çizgiyi takip etmiştir. Bu çizgideki vazifelendirilmiş bütün peygamberlerde Allah'ın gözettiği, riayet ettiği bir takım vasıflar vardır. Bütün bu peygamberler sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ vasıflarına sahiptir. Her biri doğru insanlardır. Halleriyle, hareketleriyle, sözleriyle, davet ettikleri prensiplerle doğru kimselerdir. Allah'tan aldıkları vahyi, emir ve yasakları, kısacası İslam dinini insanlara eksiksiz ulaştırmışlar, emanete sahip çıkmışlar, güvenilir insanlar olmuşlardır. Hepsi zeki insanlardır. Hepsi günahlardan uzak, tertemiz bir hayat yaşamıştır ve hepsi tebliğ vazifesini Allah'ın emrettiği üzere ne gerekirse onu yapmak suretiyle bir hakkın yerine getirmiştir. O halde Hazreti İsa da tıpkı diğer peygamberler gibi bütün bu üstün vasıflara sahip, zeki, ahlaklı ve Allah'ın seçkin bir kuludur. Yahudilerin kendi peygamberlerinde gördüğü veya bulunduğunu iddia ettikleri aşağılık vasıflara sahip değildir. Onlar maalesef bugün ellerindeki Tevrat'ta kendi ruh dünyalarını, ahlak anlayışlarını yansıtır şekilde bozuk, seviyesiz, seciyesiz vasıflarla kendi peygamberlerini karalamakta, normal değil, adi, bayağı ahlaksızlıklarla peygamberlerine leke sürmektedirler. Bu manada Kur'an-ı Kerim, onların peygamberlere haksızca yaptığı bütün bu iftiraları reddetmiş, o peygamberleri gerçek mevkii olan saygın, ihtiram duyurulacak, günahlardan uzak, her türlü iffeti, ahlakı temsil eden yüce bir makama eriştirmiştir. Dolayısıyla bütün peygamberler Allah'ın seçerek vazifelendirdiği ve her adımında Allah'ın kontrolünde olan, nihayetinde de vazifelerini yine tam anlamıyla yerine getirerek Allah'a ruhlarını teslim etmiş kimselerdir. O halde bunlara yakışıksız sıfatlar söylemek, bunlara hakaret etmek, küçümsemek, tahkir etmek, öncelikle Allah'ın dinine inanmamanın, inandığını söylüyorsa bu hususta samimi olmamanın en büyük, en önemli işaretleridir. İşte Rabbimiz peygamberlerinden birini farklı bir yaratılışla yaratarak insanlığı tekrar denemiştir. Mucizevi bir surette yarattığı Hazreti İsa ile hem Yahudileri, hem Hristiyanları, hem de Müslümanları denemektedir. Kim hangi noktada duruyorsa kalbindeki imanı o şekilde izhar etmekte, ortaya koymakta ve ona göre de inancını konumlandırmaktadır. Rabbimiz İslamiyet'i ifrat ve tefritten uzak, itidal, denge üzere bir din kılmış. Bu manada insanların gerek Hazreti İsa gerekse diğer peygamberler hakkındaki aşırı övgülerini ve aşırı yergilerini, nefretlerini, iftiralarını reddetmiştir. Onlara vahiy alan insanlar ve Allah'ın emriyle kendisine tabi olunacak önderler olarak bir konum vermiştir. Bu manada Hazreti İsa dünyada da şereflidir, ahirette de makamı yücedir, alidir. Allah'ın mukarreb kıldığı, yakın kıldığı kullardandır. Bir sonraki ayet-i kerime olan 46. ayet-i kerimede Rabbimiz Hazreti İsa'ya bir başka vasfını anlatarak sahip çıkmakta. Onun hem doğar doğmaz daha beşikteyken konuştuğunu hem de ileride peygamber olarak insanların arasına çıkıp onlara Allah'ın gönderdiği hak dini tebliğ edeceğini bildirmektedir. O gün Hazreti Meryem'e gelen melekler nasıl gelecekten görünmeyen bir zamandan haberler vermişlerse, gayb hakkında Hazreti Meryem'i irşad etmişlerse, bugün de Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ümmetine artık bizim için gayb olmuş geçmişteki bir meseleyi anlatarak bilgi vermekte ve bizi Hazreti İsa noktasında şahitler kılmaktadır. Gerçekten Allah'ın huzurunda bütün insanlar toplandığında Rabbimiz Müslümanları Hazreti İsa'nın Meryem'in oğlu olan bir insan şeklinde peygamberlikle görevlendirdiği hususunda Müslümanları şahit kılacaktır. Hristiyanların onun ilah olduğu şeklindeki iddialarına Müslümanların bu şehadetiyle karşı koyacak ve bu manada Müslümanları mevcut, sapıtmış, yoldan çıkmış, Allah'ın indirdiği hak dinden uzaklaşmış Hristiyanları Müslümanların altında kabul edecektir. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde bir tablo anlatır Rabbimiz. Bu tabloda Hazreti İsa kendisine mensup olduğunu iddia eden Hristiyanlarla yüzleştirilmekte ve Rabbimiz Hazreti İsa'ya, "Ey İsa, bunlara beni de annemi de Rabler edinin diye sen mi söyledin?" diyerek onu sorguya çekmektedir, hesaba çekmektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de Rabbimiz peygamberlerini verdiği daveti, vazifeyi hakkıyla yapıp yapmadığı hususunda hesaba çekeceğini bildirmiştir. Hem peygamberler hem de onların ümmetleri Allah'ın huzurunda yüzleştirilecek ve ümmetlerine "Peygamberiniz size neyi emretti, neyi yasakladı?" diye soracak. Peygamberlere de "Sizin bu tebliğinize karşılık sizin ümmetiniz nasıl bir tavır takındı?" diyerek onlardan da ümmetleri hakkında bilgi alacaktır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir. Peygamberlerin ne dediğini de, ümmetlerinin daha sonra hangi yolu tutturduğunu da çok iyi bilir. Buna rağmen iki tarafı da birbirine şahit kılacak. Ümmet-i Muhammed'i de Kur'an-ı Kerim ile bütün peygamberlerin yanında onların ümmetleri aleyhine yine şahit tutacaktır. Çünkü Rabbimiz peygamberlerin gerçek yönünü, hakikatini, sadakatini, iffetini Kur'an-ı Kerim'le bize bildirmiş ve o büyük çetin hesaplaşma gününde de bize indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle o peygamberlerini tezkiye ettiğini bütün insanlığa tekrar ilan edecektir. Rabbimiz bize göndermiş olduğu bütün peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmaksızın iman etmeyi nasip etmiş. İnşallah bu iman üzere yaşar, yine bu iman üzere ruhumuzu teslim ederiz. Rabbimizin o belalı günde, kıyamet gününde bizi hesaba çektiği demde de o sadık, salih insanların yanında birer şahit oluruz. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle yine programımıza devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hususta, ganimet malları hususunda bizi şöyle uyarmakta. An Abdullah ibn Amr bin As radıyallahu anhüme kal. Kâne alâ thakalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem racülün. Yukalu lehu kirkira. Femâet. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عبادة قد غلاها رواه البخاري. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seferde bazı yükleme hizmetlerini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Adam öldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O cehennemdedir." buyurdu. Ashab-ı kiram gelip adamın evindeki eşyalarına baktılar. Ganimet malından çaldığı bir aba buldular. Bu hadis-i şerif Buhari'nin cihat babında geçmektedir. Ayrıca İbn-i Mace de aynı babda cihat babında benzer bir rivayeti nakletmiştir. Muhterem dinleyicilerim, çok ibretli bir hadis-i şerif. Kirkire ismindeki bu zat bazı rivayetlerde Kerkere şeklinde geçiyor. Hadis-i şerifte açıkça ifade edildiği üzere Peygamber Efendimizin hizmetinde çalışan bir hizmetçi. Bazı rivayetlerde Peygamberimizin gazvelere giderken onun hayvanlarının üzerinde yük taşıdığını, Peygamber Efendimizin hizmetinde olduğunu öğreniyoruz. Bir, demek ki sahabe Peygamberimizi mümin olarak görmüş, ona iman etmiş bir kimse. İkinci husus, Peygamberimizin yakınında olan, ona hizmet eden bir kişi. Böyle olduğu halde vefat ettiği haber verilince Peygamberimiz kendisinin cehennemde olduğunu haber vermiş. Demek ki ashab-ı kiramdan olmak da, Peygamberimizin yakın hizmetinde bulunmak da onu cehennemde olmaktan koruyamamış. Peki bu sahabiyi, Peygamberimize hizmet eden bu kimseyi cehenneme sokan şey nedir diye sorarsak, hadis-i şerifte de onun detayı verilmiş. Ashab-ı kiram bu şahsın evini yoklamak, eşyalarına bakmak için gittiklerinde görmüşler ki ganimet malından bir aba, bir hırka var. Normalde ganimet malı devlet başkanı veya hadis-i şeriflerde Peygamberimiz hayattayken bizzat onun tarafından taksim edildiğinde helal olan bir şey. Ama geçtiğimiz haftalarda da gördüğümüz üzere daha taksim edilmeden veya taksim edildiği esnada kimseye belli etmeden ganimetten bir şey alan diğer insanların hakkına girmiş oluyor. Bu aldığı şeyin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Bu aldığı şeyin Müslümanların ortak malı olması önemli. Küçük bir şey de olsa, değersiz bir şey de olsa izin almadan komutan tarafından veya devlet başkanı tarafından taksim edilmeden zimmetine bunu geçiren kimse hadis-i şerifte görüldüğü üzere cehennemlik olarak bildirilmiş. Demek ki Müslümanların ortak malı durumunda olan, kamu malı olan şeylerde bütün Müslümanların hakkı var. Bir kişi diğer Müslümanların bundan habersiz olduğu bir zamanda haksız bir şekilde kamudan bir şey alırsa, bir şey çalarsa, gasp ederse, bu aldığı şey, çaldığı şey büyük de olsa, küçük de olsa onun için bir cehennem ateşine dönüşüyor. Tekrar başa dönmek gerekirse, bu adam sahabe olduğu halde bu adam Peygamberimize pek çok kez hizmette bulunduğu halde durum değişmiyor. Kaldı ki Peygamber'e hizmet etmeyen, kaldı ki sahabe olmayan kişiler böyle bir suçla, böyle bir suç irtikabıyla ahirete giderlerse halleri nice ola. Gerçekten ibretlik bir hadis-i şerif. Bugün pek çoğumuzun küçümsediği, basite aldığı, belki hak olarak gördüğü, benim de burada hakkım var diyerek yağmaladığı şeyleri düşünürsek çok büyük, çok ibretlik bir hale düşeriz. Rabbimiz böyle bir akıbetten, böyle acı, elem dolu bir akıbetten cümlemizi muhafaza buyursun. Programımızın son kısmında da Allah dostlarından bir menkıbe paylaşıyoruz. Yine ashab-ı kiramdan, meşhur karilerden, Kur'an-ı Kerim ezberiyle meşhur olmuş, insanlara pek çok kişiye Kur'an'ı ezberletmiş, öğretmiş, talim etmiş bir sahabiyle devam edelim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Bu büyük sahabi Peygamber Efendimiz hayattayken Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemiş, onun huzurunda okumuş, Peygamberimizin Cebrail aleyhisselamla buluştuğu arza denilen mukabelelerde dinleyici olarak katılmış, kendine mahsus bir Kur'an-ı Kerim defteri tutmuş büyük bir sahabi, daha sonra da Kur'an üzerine, Kur'an kıraati üzerine bir ekol oluşturacak kadar bu işe kendini vermiş birisi. Niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü bu menkıbede, bu kıssada insanlar onun evinin etrafında toplanmışlar ve onun lehinde gösteri yapıyorlardı. Evinden çıktı. İnsanların bu halini, hareketini, bu medihlerini, övgülerini hoş bulmadı. Ve onlara sordu. Bir şey mi istiyorsunuz? Bir arzunuz mu var? Halk, hayır dedi. O halde dağılın. Böyle bir şey, yapan için zillet, yapılan için de fitnedir. Bir defasında da yine şöyle demişti, eğer halimi benim kadar bilseydiniz, başıma toprak saçardınız. Muhterem dinleyicilerim, elbette insanlar var gerçekten ne kadar çok takdir edilse, yaptığı hizmetler, Allah'ın rızasına uygun salih amelleri ne kadar çok methedilse azdır. Fakat bu insanları yüzlerine karşı methetmek, onları ulu orta çığırtkanlıkla, yağcılıkla adeta göklere çıkarmak, bunu söyleyen insan için uygun olmadığı gibi, yüzüne karşı övülen, aslında övgüye de layık olan o kimse için de uygun değildir. Çünkü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın vurguladığı gibi bu fazla övgüyü, aşırı övgüyü yapan kişi zillete düşmüş. Kendi seviyesini çok çok alçaltmış olur. Bu övgüyü bizzat duyan kişi için de onun nefsini ayaklandıran, hatalarını görmez hale getiren, kibre, gurura, benliğe, ucba sürükleyen büyük bir fitneye dönüşür. Ashab-ı kiram böyle hadsiz davranışlar karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı övgüyü yapan kişinin yüzüne toprak saçın buyurduğunu nakletmiş, zaman zaman böyle insanlara karşı meddah olan, aşırı metheden kişilere karşı yerden toprak alıp yüzlerine saçmışlardır. Başka bir hadis-i şerifte de yine Peygamber Efendimiz, sen kardeşinin belini kırdın, boynunu kırdın diyerek aşırı derecede öven kimseleri yermiştir, uyarmıştır. Elbette insanların üstünlükleri, faziletleri olabilir. Bu faziletlerin başka insanlara örnek gösterilmesi, böylece hayrın, faziletin, güzel amellerin çoğaltılması tavsiye edilir. Ama kişinin yüzüne karşı onun duyacağı şekilde yapılan tezahüratlar aslında gerçek olsa da o kişiyi tehlikeye atmaktadır. Onu fitneye düşürmektedir. Nefsiyle mücadelesine ateş taşımaktadır. Dolayısıyla büyük bir tehlikedir. Bu manada Müslüman ağır insandır. Kendini başkasının yüzüne karşı methederek küçültecek bir insan değildir. Eğer gerçekten o kişinin faziletlerini anlatacaksa, onu insanlara örnek verecekse, onun gıyabında bunu yapmalıdır. Yoksa yüze karşı yapılan bu tür tabasbuslar, bu tür yağcılıklar iki tarafa da, sözü söyleyene de, övülen kişiye de büyük bir belaya dönüşebilir. Ashab-ı kiram bundan çok korkmuşlar ve tevazuya bürünerek kendilerini metheden insanlara karşı çıkmışlardır. Gerçekten bir de şu durum var. Her insanın güzel yönleri olabileceği gibi Allah'la kendi arasında olan bir takım eksiklikleri, kusurları, günahları da vardır. Abdullah bin Mesud da eğer diyor benim halimi, yaşadıklarımı bilmiş olsaydınız başıma toprak saçardınız, beni bu kadar göklere çıkarmazdınız diyor. Bundan şunu da anlamak lazım. İnsan dışarıdan ne denirse desin, kendi içinde kendi halini iyi bilmesi lazım. Günahlarını devamlı gözünün önüne getirmesi lazım. Allah'ın ikramını, Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerini yad ederek, şükrederek bunlara karşı kendisinin yaptığının ne kadar kifayetsiz, yetersiz olduğunu düşünmeli. Böylece dışarıdan pohpohlamalara, dışarıdan insanların sadece bazı yönleri görerek yaptığı medihlere, hatta tenkitlere çok fazla takılmaması lazım. Her şeyi bilen, bütün gizlilikleri, bütün açığa konanları, her türlü detayıyla bilen Allah'ın huzuruna gideceğini düşünerek dengeyi, itidali kaçırmamak lazım. Rabbimiz böyle bir haleti ruhiyeyi, böyle bir itidal üzerinde hayat sürmeyi, istikametten ayrılmamayı hepimize nasip etsin. Bizi gururdan, kibirden, ucuptan, kendini beğenmekten muhafaza buyursun. Zira kibir, büyüklük, yücelik, azamet Allah'ın şanındandır. Rabbimiz kibre en layık olandır. Kim ki kibirlenerek Allah'a rakip olur, Allah-u Teala o kibirlenenin burnunu yerde sürter. O yüzden en güzel hal, en güzel ahlak tevazudur. Rabbimizin en çok hoşlandığı vasıf kullarının mütevazi olması, aciz olduğunu hiçbir zaman unutmamasıdır. Muhterem dinleyicilerim, inşallah gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.